Ayrım 11. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 164. Kazadan sonra hat değişti. Arızanın ihbar edildiği gün yapılması gereken işçilerin gölete girerek direkleri onarması değil, direklerdeki enerjinin kesilerek karada kalan Tecer adlı elektrik hattından besleme yapılmasıydı. Nitekim kazadan birkaç gün sonra bu yola başvuruldu. Bu işlem ilk gün yapılsa 5 işçi hayatta kalacaktı. Ben bu ellerle bok temizliyorum Kerim'i. Eşim eve üzeri pis olarak gelirdi. Geldiğinde çocuklara yanına yanaşılmamasını söylerdi. Torunumuz Gökçe özürlü olduğu için, onun bakımında oğlumuza yardımcı olduğu için ellerini göstererek ben bu ellerle bok temizliyorum Kerim'i diyordu. Bunu söylemesindeki amaç parayı ne kadar zor şartlarda kazandığını bana belirtmek istemesiydi. Kerime Özbakar'ın 8 Kasım 2013'te Milas Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Mevlüt Özbakar, akşam eşi Kerime ile baş başa kaldığı vakitlerde çalıştığı terfi merkezinde TM, iş güvenliğinin, havalandırmanın ve gaz maskelerinin olmamasından yakınırdı. 4 çocuk annesi Kerime, Akfen Holding'e ait atık su tesisindeki yetersizliklere anlam veremezdi. Erzurum'da Karasu 1 ve Karasu 2 HES'lerini inşa eden Akfen Holding, 2006'da Muğla Milas'a bağlı Güllük beldesinin su, atık su ve kanalizasyon işletmesini almıştı. Bu projeyle Türkiye'de ilk kez bir belediyenin su imtiyazı özelleştirilmişti. Hikaye çok eski değildi. Güllük Belediyesi'nin talebi üzerine tesis, İller Bankası tarafından 2000'de inşa ettirildi ve 2009'dan itibaren işletilmeye başlandı. Projeye göre beldedeki 4700 abonenin atık suyu 3 ayrı TM'de biriktikten sonra 4. TM'de TM4 toplanıyordu. Tek katlı olan TM4'te 3 arıtma kuyusu vardı. Her biri 11-12 metre uzunluğundaki kuyular tabanda birbiriyle geçişkenlik içeriyor, su bir kuyudan diğerine geçiyordu. Kuyularda katı atıklardan temizlenen su ana istasyona sevk edilerek arındırılıyordu. Kuyudan elle pislik çıkarıyorlardı. 48 yaşındaki Özbakar TM4'te çalışıyordu. Ben bu ellerle bok temizliyorum Kerim'e derken gerçekten de yaptığı işten söz ediyordu. Özbakar'ın işi şöyleydi. TM4'teki her kuyuda bir ızgara vardı. Atık sular bu ızgaradan diğer kuyuya geçiyordu. Izgaralara katı atıkların takıldığı olurdu. Bu durumda halatlı ızgara denilen elevatör adlı mekanizmanın devreye girmesi gerekiyordu. Elevatör, katı atıkların takıldığı ızgarayı yukarıya çekip temizliyor, sonra yerine koyuyordu. Ancak bu cihaz 4 yıldır bozuktu. Ayak bağlantıları kırılmış, terazisi bozulmuş, kumanda panosundaki parçalar paslanmıştı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 31 Temmuz 2013 tarihli bilirkişi raporu sayfa 5-6. Elevatör onarılmadığı için bu iş Mevlüt Özbakar ve arıtma tesisi sorumlusu olan 45 yaşındaki Yüksel Kum'a kalmıştı. Izgara tıkanırsa Özbakar kasığına kadar çektiği çizmeleri giyiyor, sabitlenmiş demir merdivenle kuyuya iniyordu. Kuyu dibindeki katı atıkları elleriyle toplayıp 25 kilogramlık plastik kovaya dolduruyordu. Kuyu ağzında bekleyen kum pisliklerle dolu kovayı yukarıya çekiyordu. Kokudan ötürü kuyuda en fazla 2 dakika kalabiliyorlardı. Bu yüzden Özbakar'ın pislik temizlerken kuyuda fenalaştığı ve aralıksız kustuğu olmuştu. Yalnız Özbakar mı? Zehirlenmemek için ayran içiyorlardı. Özbakar'dan önce kuyuya inen kişi Ali Kaya Gök'tü. Gök, 2 kez kustuğunu ve her kuyudan çıkışta yorgun düştüğünü hatırlıyordu. Ali Kaya Gök'ün 11 Temmuz 2013'te Milas Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Faik Kırçın da kuyuya indiğinde baş dövmesi geçirmişti. Yüksel Kum kendisine ayran içirmişti. Böylece Kırçın, iki ustanın zehirlenmemek için ayran getirdiğini öğrenmişti. Faik Kırçın'ın 21 Haziran 2013'te Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alınan ifadesi. Tesisin 2 yetkilisi vardı. Biri Genel Müdür Ahmet Ozaner'di. Kararlarda imza sahibi olan Ozaner, İstanbul'da oturduğu için tesisi zaman zaman ziyaret ediyordu. Fiili sorumlu İşletme Müdürü Mustafa Öztürk'tü. Öztürk, Mart 2013 itibariyle yetkili olmuştu. Bir gün Hasan Özer adlı işçi Öztürk'ü arayarak "Bir daha kuyuya inmeyeceğim" demişti. Öztürk, ben de inmenizi istemiyorum diye yanıt vermişti. Özer, çekme halatlı sistem kuralım, en çok 2-3 bin lira tutar önerisinde bulunmuştu. Öztürk, şirkete e-mail ile bildireceğini söylemişti. Bütçe ayrılmadığı için bir şey yapamıyordu Mustafa Öztürk. Ozaner'e eleman bıraktıktan sonra mı bir şey yapacaksınız diye sormuştu. Bırakmaktan kastı ölmesiydi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2014'de 151 esas numaralı davanın 30 Mayıs 2014 tarihli duruşma tutanağı. Gaz ölçüm cihazı da yok, gaz maskesi de. Öztürk sonuç alamamış olmalı ki elevatör onarılmadı. Aksine işçilerin pislikleri elle temizlemesini kalıcılaştıracak şekilde kuyu dibine bir ızgara monte edildi. Bu sayede işçilerin rahatlıkla temizlik yapması sağlandı. Yalnızca elevatör değil, gaz ölçüm cihazı, işçilerin kuyuya girerken kullanması için gaz maskesi, uyarı levhaları, alarm ve havalandırma sistemi yoktu. Havalandırma cam açılarak sağlanmaktaydı. İş güvenliği eğitimi verilmemişti. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 6 Ağustos 2013 tarihli inceleme raporu sayfa 7-9. Öztürk, TM'deki kokuyu bertaraf etmek için çözüm arıyordu. 2011'de kuyuya gaz filtresi taktırdıysa da sonuç alamadı. Koku sorunu çözülmediği için işçilerden Mustafa Eyvaz'a ne yapalım diye sordu. Eyvaz, filtre taktıralım, en çok 8-10 bin TL'ye tutar diye karşılık verdi. Mustafa Eyvaz'ın 8 Temmuz 2013'te Milas Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Nihayet 17 Haziran 2013'te kuyulardaki hidrosülfür gazının bertarafı amacıyla filtre konulması için şirketle e-mail yazışması yaparak teklif istendi. Yazışmadan dakikalar sonra saat 12'de telefonu çaldı. Öztürk ne diyerek ayağa kalktı. Telefonu kapattıktan sonra Hasan Özgür'ü bulun bana diye bağırarak dışarıya çıktı ve arabasına bindi. Depo sorumlusu olan 43 yaşındaki Özgür genel müdürlük bahçesinde çay içmekteydi. Özgür ıslık çalarak Öztürk'ü durdurdu. Kapı açıldı, Özgür bindi. Araç son sürat TM4'e gitti. Fatma Kılıç'ın 20 Haziran 2013'te Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alınan ifadesi. Birbirlerini kurtarırken öldüler. Ayten Özkan öğle yemeğini hazırlarken eşi Özcan da uzanmış dinlenmekteydi. 50 yaşındaki Özcan Özkan 4 yıldır atık su istasyonunda kanalizasyon sorumlusuydu. 2 yıldır Ayten'e TM4'teki elevatör çalışmıyor. Birilerinin başı yanacak, bunlarda hiç mi vicdan ve merhamet yok diyordu. Ayten Özkan'ın 29 Haziran 2013'te Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alınan ifadesi. Henüz yemek masasına oturmadan Özkan'ın cep telefonu çaldı. Arayan Yüksel Kum'du. Kum, Mevlüt kuyuya düştü. Bayıldı, yardım getir dedi. Yerinden sıçrayan Özkan, Fikret Özdemir'i aradı. Özdemir'e birkaç kişiyi yanına al gel, Mevlüt'ü çıkaralım dedi. Özkan evden çıkarken eşi, ne oldu diye sordu. Mevlüt zehirlenmiş, onu kurtarmaya gidiyorum dedi. Kendisine gaz maskesi yok mu da zehirleniyor dediğimde, maske yok dedi. Bu iş yerinde nasıl gaz maskesi olmaz dediğimde, kimin umurundaki dedi, evden çıktı. AGY Özcan Özkan'ın haberdar ettiği 37 yaşındaki Fikret Özdemir, içme suyu şebekesi sorumlusuydu. 2001'de Güllük Belediyesi'nde bu tesise geçmişti. İki çocuk babası Özdemir, asıl görevinin yanında TM'lerin temizliğine de bakmaktaydı. Eşi Serpil'e TM4'te uyarı levhasının, havalandırma bacasının, oksijen tüpünün olmadığını, arkadaşlarının zaman zaman zehirlendiğini anlatmıştı. Özkan'ın telefonu üzerine ayaklanan Özdemir, müdürü Mustafa Öztürk'ü aradı. Kaza bilgisini verip, işe bir ay önce giren 27 yaşındaki Serkan Miral'ı alarak TM4'e gitti. Bu arada Mustafa Öztürk ve Hasan Özgür de araçla gelmekteydi. Oğlum, tehlikeli, buraya girme. Öztürk ve Özgür'ün binadan çıkmasından kuşkulanan Fatma Kılıç adlı memure, bu hal karşısında işçi Murat Özdemir'i arayarak, Mustafa Bey hızlıca çıktı. Elemanlara da ulaşamıyorum. Bir ara sor bakalım neymiş dedi. Özenir de TM4'teki işçileri aradı. Kimse telefonunu açmıyordu. Kum'un tesiste sayaç görevlisi olarak çalışan oğlu Emrecan'a babandan haber var mı diye sordu. Emrecan babasıyla 15 dakika önce görüştüğü için koşarak TM4'e gitti. Babasının bir gün önce söylediği "TM'ler tehlikeli, buralara girme" sözleri kulaklarında yankılanıyordu. Soluk soluğa geldiği TM4'ün kapısından içeriye seslendi. Ses gelmeyince korkarak içeriye adım attı. Temizleme kuyusunun merdivenlerinde Mustafa Öztürk'ü sallanırken gördüm. Dışarıya çıkıp yardım istedim. İnsanlar geldi. Çevrede ip aradık, bulamadık. Bulsak içeriye girecektik. İçeride kanal temizliği için oksijen tüpü, gaz maskesi, uyarıcı lehü ve havalandırmaların olmadığını gördüm. Bunlardan biri olsa Mustafa Bey'i bulunduğu yerden çıkartacaktım. Emre Can Kum'un 24 Haziran 2013'te Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alınan ifadesi. Emre Can Kum'dan sonra Serkan Miral'ın ağabeyi Ali Miral geldi. Ali 2 metre aşağıda merdivenler üzerinde Öztürk'ün can çekiştiğini gördü. El fenerini aşağıya tutunca en dipte kardeşi Serkan ve 6 işçinin atık su içinde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Ali Miral'ın 26 Haziran 2013'te Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alınan ifadesi. O an bina çığlıklarla sarsıldı. Bu arada Öztürk'ü kurtarmak için inmeye çalışan itfaiyeci gazdan ötürü fenalık geçirdi. Jandarma ve AKOT görevlileri baygın haldeki Özdemir'i bulunduğu yerden çıkardı fakat kaldırıldığı hastanede can verdi. 6 işçi kuyunun dibindeydi. Yukarıdan bakılınca kuyu dibinde bir buçuk metre derinliğinde su ve suyun içinde insan kol ve bacakları görülüyordu. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 17 Haziran 2013 tarihli olay yeri inceleme raporu. Kuyudaki su pompalarla boşaltıldı. İki AKOT görevlisi oksijen tüpleriyle aşağı inip cesetleri iplerle bağladı. 4 saatlik çalışmanın sonunda cesetler bağlandıkları iplerle yukarıya çıkarıldı. Sırasıyla Özkan, Fikret, Hasan, Serkan, Mevlüt ve Yüksel. Mevlüt Özbakar'ın alt kısmında beline kadar uzantılı yeşil renkli balıkçı çizme, Fikret Özdemir'in ayağında dize kadar yeşil renkli çizme, diğer şahısların günlük kıyafetleriyle olmasının dikkat çekici olduğu bu tespite göre Özbakar'ın kuyu içindeki ızgara önünde biriken pislikleri temizlemek için kuyuya giren ilk kişi olabileceği, diğerlerinin yardım amaçlı girmiş olabilecekleri. AG'ye sayfa 4. Zehir soludular. Anlaşılan o ki önce Özbakar kuyuda bayılmıştı. Sonra Özbakar'ı kurtarmak için giren Kum, her işçi arkadaşlarını kurtarmak için girdikleri kuyuda son nefeslerini vermişti. En son Öztürk kuyuya girmek üzere adım attığı merdivenlere yığılıp kalmıştı. Cesetler çıkarıldıktan sonra yapılan gaz ölçümünde kuyuda 113 ppm oranında hidrosülfür saptandı. Bu miktardaki hidrosülfür insanlarda ani solunum durması ve ölüm demekti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 31 Temmuz 2013 tarihli bilirkişi raporu sayfa 78. Acı mizansen, 7 işçiden sonra önlem. Akfen Holding kazadan sonra yeniden keşif istedi. Savcılık da bilirkişileri ve iş müfettişlerini yanına alarak 11 Temmuz 2013'te ikinci kez keşfe gitti. Heyet TM4'te ibretlik bir manzara ile karşılaştı. Kaza günü çalışmayan elevatör onarılmış, kumanda panosundaki aparatlar değiştirilmiş, cihazın başına elektrik teknisyeni konmuştu. Çalışıyor görüntüsü verilmek istenen elevatör pislik çıkarmakta zorlanıyordu. Tam bir mizansen sahnelenmişti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 31 Temmuz 2013 tarihli bilirkişi raporu sayfa 78. Değişim bu kadarla da bitmiyordu. Kazadan önce TM4'te bulunmayan seyyar emici havalandırma sistemi kazadan sonra kuyuya konmuştu. Bu sistem işçilerin kuyuya girmesine ihtiyaç bırakmadan gazları temizliyordu. Aynı şekilde gaz maskeleri ve gaz ölçüm cihazı alınmıştı. Hatta gaz kaçağını kontrol etmeden girmeyin yazılı levha da yerleştirilmişti. Bina siyaha boyanmış, kuyu korkuluklarına ve bina içine ikaz tabelaları yerleştirilmişti. Havalandırma kurulmuş, işçilere iş güvenlik eğitimleri verilmişti. ÇSGB, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 6 Ağustos 2013 tarihli inceleme raporu sayfa 7. İş müfettişlerine göre bu önlemler kazadan önce alınsa 7 işçi can vermeyecekti. Tehlikeli gazları atacak havalandırma sistemi yapılmadan kuyunun işletilmesi, çalışanlara gaz ölçüm cihazı ve gaz maskeleri verilmemesi, çalışanların gazların özellikleri ve uymaları gerekli iş güvenliği konusunda eğitilmemesinin kaza olayının meydana gelmesinde etken olduğu tespit edilmiştir. AGY sayfa 10. Kuyuya inmek yasaklandı. Bu mizansene rağmen Akfen'e kesilen ceza yalnızca 5390 TL idi. Kazadan 2,5 yıl sonra Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin keşif işleminde bir mizansen daha sergilendi. Yeni İşletme Müdürü Ayşe Aygün'ün anlatımına göre tesisi artık iş güvenlik sorumlusu alınmış, oksijen tüpü ve gaz maskeleri konulmuş, havalandırma kanalı döşenmiş ve kuyuya giriş yasaklanmıştı. Aygün, ne olursa olsun kanalizasyon taşsa dahi asla aşağı inilmeyecek şeyini arkadaşlarımıza verdik diyordu. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 Kasım 2015 tarihli keşif tutanağı. Aygün övünerek anlatırken, Güllüklü ailelerin avukatı olan Adalet Arayan İşçi Aileleri platformundan Murat Kemal Gündüz'ün dikkatini TM4'teki bazı noktalara yapıştırılan dövizler çekti. Dövizlerde söz konusu noktanın kazadan sonra yapıldığı ya da yenilendiği ifade ediliyordu. Buna rağmen havalandırmanın ve gaz maskesi gibi kişisel koruyucuların bulunduğu bölüme döviz asılmamıştı. Gündüz, havalandırma ve koruyucuların hiçbirinin kazadan sonra konulduğuna dair bir şey yazılmamış dedi. Gündüz'e göre Akfen, kazanın inşaat yapı eksikliğinden kaynaklandığı yönünde görüntü oluşturmak istemekteydi. Zira artık dava başlamıştı ve yedi canın hesabını elbet biri ödeyecekti. Kan parası protokolü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, taksiyle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 25 sanığa Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Sanıklar içerisinde Akfen Güllük Genel Müdürü İbrahim Süha Güçsav ve 4 yöneticisi, İller Bankası 3. Bölge Müdürü İbrahim Bayram ve 14 yöneticisi, dönemin Güllük Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir de vardı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'de 1697 soruşturma, 2014'de 885 esas ve 2014'de 106 iddianame numaralı ve 21 Mart 2014 tarihli iddianamesi. İddianamenin dayanak aldığı bilirkişi raporunda ölen işletme müdürü Mustafa Öztürk'ün hem kendisinin hem de diğer işçilerin ölümünde asli kusurlu bulunduğu ileri sürüldü. Ölen 6 işçi de talih kusurlu sayıldı. Davadan sonra 6 Kasım 2015'teki keşif ardından hazırlanan bilirkişi raporunda işletmenin faaliyete geçtiği günden itibaren iş güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek konusunda hiçbir çalışma yapılmadığı belirtildi. Raporda iş kazasının bir anlık ihmalin sonucu olarak değil, uzun süre içindeki ihmaller zincirinin sonucu olduğu görülmektedir denildi. Genel müdür ve işletme müdürü seçiminde makul özeni gösterdiği savunularak Akfen'in sorumlu tutulamayacağı iddia edildi. Geçmiş raporlarda suçlu bulunarak haklarında dava açılan Akfen, İller Bankası ve Güllük Belediyesi'nden 17 sanığın suçsuz olduğu öne sürüldü. Geriye eski genel müdür Ozaner ile yerine atanan İsmail Kürşat Tezkan kaldı. Onlar ölen 6 işçiyle birlikte talih kusurlu kabul edildi. Asli kusurlu kim miydi? Arkadaşlarını kurtarırken ölen Mustafa Öztürk. https://www.nokta.radikal.com.tr/turkiye/atik-su-faciasinda-patronlar-aklandı-olenler-sulandi-15-18-596/. Noter onayı. Bu arada mahkeme davetlere rağmen duruşmalara gelmeyen Akfen'in yönetim kurulu üyesi Alon Moshe Yegnes hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. İsviçre'de yaşayan Yegnes, Türkiye'ye giremeyeceğini, girse çıkamayacağını anlayınca 26 Haziran 2015 tarihli duruşmaya katıldı. Yegnes hakkında çıkan bu karar şirketi ürkütmeye yetmişti. Bu nedenle şirket ailelere para vererek şikayeti geri çektirme yoluna gitti. 150 bin TL'den başlayan miktar 1 milyon TL'ye tırmandı. teklifi kabul eden ailelerle o ana dek görülmeyen kan parası, feragat metni ve protokolü imzalandı. Feragat metni başlıklı doküman 11 Haziran 2015 tarihini taşıyordu. Milas 1. Noterliğe tarafından imzalanan 2 sayfalık dokümanda maddi ve manevi tazminat ve haklara ilişkin aileyle uzlaşılan miktar belirtiliyor. Bir ailenin 750 bin, diğerinin ise 850 bin TL aldığı görülüyor. Protokolde şikayet, müdahale vesaire haklarımızdan ve ayrıca sair iddia, talep ve ceza hukuk yargılamalarına konu olabilecek dava haklarımızdan feragat ederiz deniliyor. Tazminat davasına dair de gayri kabile rücu biçiminde feragat ederiz ifadesi yer alıyor. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın temyiz edilemeyeceği garanti ediliyor. Ardından ailelerle feragatı düzenleyen protokol başlıklı bir protokol daha imzalandı. Yine 11 Haziran 2015 tarihli protokolde şikayetten ve katılma talebinden vazgeçme dilekçesini sunacaklarını, mahkeme kararını aleyhe temyiz etmeyeceklerini ve temyiz haklarından feragat ettiklerini açıkça kabul ederler deniliyor. Kerime 1 milyon TL'yi reddetti. 6. duruşmada Mevlüt Özbakar'ın oğlu Recep, Kum ve Miral ailesi davadan çekildi. 8. duruşmada Özkan ailesi ve Özbakar'ın oğulları şikayetten vazgeçti. Sonra da Akfen tarafından holdingde bir şirkette işe konulan Mustafa Öztürk'ün eşi geri çekildi. Davalar hala sürerken şikayetini çekmeyen iki kişiden biri de Özbakar'ın eşi Kerime oldu. Teklif edilen 1 milyon TL'yi elinin tersiyle itti. Çünkü kocası Mevlüt'ün "ben bu ellerle bok temizliyorum" Kerime sözleri aklından çıkmıyordu. Bir umut. Kerime Özbakar ve Güllüklü ailelerin adalet mücadelesindeki tek yoldaşları, Birlikte Umut Derneği'nin bir umut gönüllü hukukçuları oldu. 1999'daki Kocaeli ve Düzce depremlerinde depremzedelerle dayanışma için bir araya gelen bir umutçular, 2008 yılından itibaren İstanbul Davutpaşa'daki bir mayta fabrikasında meydana gelen 20 kişinin hayatını kaybettiği iş kazasına yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte müdahil oldu. Ardından 40'a yakın avukat ve hukukçu bu kitapta söz edilen Esenyurt, Erkan Keleş, Güllük ve Soma davalarını üstlendi. Daha sonra grup adalet arayan işçi aileleri adını aldı. Aileler kazalara yönelik farkındalık yaratmak için 2014'te vicdan ve adalet nöbetini başlattı. Galatasaray Meydanı'nda ayda bir toplanan aileler iş cinayetleri almanığı yayınlıyor. Bir umutun öncüleri arasında yer alan Erbay Yücak sürmekte olan davalarda ailelere hukuk danışmanlığı yapıyor. Hukukçu Erbay Yücak, bir adalet ülküsüne inanıyoruz. Bir umutu kurma fikriniz 1999'daki Kocaeli ve Düzce depremine uzanıyor. O süreci biraz anlatır mısınız? Depremden sonra arama, kurtarma ve dayanışma faaliyeti için deprem bölgesine giden, ihtiyaç sahipliğiyle yardımlaşmayı önemseyen gönüllülerdik. Arama kurtarmadan yardım dağıtıp çadır ve çamaşırhane kurmaya, ihtiyaç neyse onu giderdik. Depremzedelerle imece usulü evler yaptık. Depremzede derneklerinin kuruluşuna vesile olduk. Bölgede adımız dayanışma gönüllüleriydi. Bütün deprem bölgesinde Sakarya, Düzce, Yalova, Gölcük, Değirmendere'de vardık. Evsiz kalan kiracı depremzedeler mücadelesi de yürütmüştünüz. Evet, Gölcük, İzmit ve Düzce'de oldu. Hükümet depremden sonra mülk sahibi ve kiracı ayrımı yapmadan ya kira yardımında bulundu ya da prefabrikten yararlanma hakkı tanıdı. Bir yıl sonra mülk sahiplerine konut yaptı veya kredi verdi. Kiracılara buraya kadar denildi. Kiracıların konut ihtiyacının karşılanması sorunu ortaya çıktı. Türkiye'nin ilk kiracılar merkezde sağlıklı, güvenli konut mücadelesi başladı. Bu arada hükümet köydekileri ev yapmıyor, 6000 TL kredi veriyordu. Onların bu parayla ev yapma şansı yoktu. Bizler Düzce'nin Aksu, Hacı Süleyman Bey ve Çay köylerinde kredileri birleştirerek herkes birbirinin inşaatında çalışarak 57 konutun yapımına vesile olduk. Adı İmece Evleriydi, 2002'de bitti. Çalışma kiracıların konut meselesinin çözümüne esin kaynağı oldu. 2004'te hükümet Düzce merkezdeki kiracı depremzedelere arsa tahsis etti. Arsayı rantçılar yağmaladı. Dava açıp 7 sene sonra kazandık. Yeni arsa tahsis edildi. Şu an 234 konutluk projeye başladık. Deprem bölgesinde ne kadar zaman geçirdiniz? 2004 yılına kadar. Yaşadıklarımızdan hareketle İstanbul'u etkileyecek depreme dair hazırlık çalışmalarına başladık. Kamusal politikaların oluşturulması için ne yapabiliriz diye konuştuk. Meselenin sadece deprem değil, işçi hakları, kentsel dönüşüm üzerinden bir dayanışma ağı, hak mücadelesi ve adalet arayışı olduğu sonucuna vardık. Bu süreçlere destek için 2006'da bir umutu kurduk. İş kazalarına ne zaman yöneldiniz? Davutpaşa'da 2008'de patlama olunca deprem bölgesinde çeşitli dava tipleri geliştirmiştik. Bunlardan biri de aktif failerin ve üreticiyi depremlerin bilinmesine rağmen buna uygun yerleşim yeri kararları verilmesi gerekirken imar kolluğunun vazifesini yapmamasından bahisle suç duyuruları, ceza ve tazminat davaları açılmasıdır. Bu davaları kazandınız mı? Tabii kazandık. Mahkemeler idareyi kanunun verdiği görevi yapmaması ve pasif eylemsizliği nedeniyle Gölcük, İzmit, Düzce, İhsaniye, Sakarya, Yalova ve Değirmendere belediyelerini mahkum etti. Bu tecrübenin eşliğinde Davutpaşa patlaması olunca ne yapabiliriz diye aramızda tartıştık, aileleri haklarını anlattık. Bu bizim için bir ilkti. Ailelerin neye ikna ettiniz? Davasını sahiplenmeye, adalet arayışını topluca yapmanın kıymetine, bu davada sorumluluk silsilesinin hangi kurum ve kişilerden oluştuğuna ve bütün sorumluların ceza almasına dair bir fikir anlattık. Dava mücadelesi sonunda ailelerde bir bilinç değişimi oluyor mu? Zaten ailelerin davaları takip etmesinin kendisi bir idraktir. Ailelerin kendisinin adalet arayışının öznesi olmasıyla ilgileniyoruz. Peki özne olma hali nasıl gerçekleşir? Duruşmasını ve davasını bilgisini takip etmek, avukatın yapamayacağı işleri ve girişimleri kamuoyu huzurunda yapmasıdır. Bunu kendi içinde kadın, erkek, Türk, Kürt, Alevi, Sünni ve hemşericilik gibi ayrımlar yapmadan adalet ülküsüne inanarak yapmasıdır. Biz geleneksel olarak sağ-sol tasnifine girmeyiz. Böyle bir iddiamız yok. Cemiyetimizde dindar da var, seküler de, Alevi de var, Sünni de, ateist de. Derdiyle dertlendiğimiz insanların mağduriyetlerini birlikte tanımlamaya ve gidermeye inanıyoruz. Ne kadar yapabiliyorsak. Genel bir takım diyeceksen, kapitalizmin reddiyesi üzerinden söyleyebilirsin. İş cinayetleri bu reddiyeye içkin olduğu için adım attık. İş kazası davalarının ortak özellikleri var mıdır? Bunlar öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir. Mevzuatımızın öngördüğü işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınsa bu kazaların hiçbiri olmaz. 11. ayrımın sonu, sayfa 180.